Sayfa 335. Son söz. Arap dünyası görünüşte parlak bir zafer kazanmış olmaktaydı. Eğer Batı bu ard arda gelen istilalarıyla İslam ilerlemesini durdurmayı düşündüyse, sonuç bunun tamamen tersi olmuştur. Doğudaki Frank devletleri 200 yıllık yerleşmeden sonra köklerinden kopartılmakla kalmamış, Müslümanlar kendilerini iyice toparladıklarından bir süre sonra Osmanlı Türklerinin bayrağı altında bizzat Avusturya'yı fete çıkmışlardır. 1453'te İstanbul onların eline geçmiştir. 1529'da Osmanlı süvarileri Viyana surlarının önünde ordugah kurmuşlardır. Bunun sadece görüntüde böyle olduğunu söylemiştik. Çünkü zaman ilerledikçe bir saptama kendini dayatmaktadır. Haçlı seferleri döneminde Arap dünyası İspanya'dan Irak'a olan bölgede hala entelektüel ve maddi olarak yeryüzünün en gelişmiş uygarlığının taşıyıcısıdır. Sonra dünyanın merkezi kesin bir şekilde batıya kaymıştır. Burada acaba bir neden-sonuç ilişkisi mi vardır? Haçlı seferlerinin Batı Avrupa'nın giderek dünyaya egemen olmaktadır, gelişiminin işaretini verdiğini ve Arap uygarlığının talihinin sona erdiğini belirlediğini iddia edecek kadar ileri gidilebilir mi? Böylesine bir yargı yanlış değilse de ayrıntılandırılması gerekmektedir. Araplar da Haçlı seferlerinin öncesinde bazı sakatlıklardan muzdariptiler ve Frank mevcudiyeti bunları açığa çıkartmış ve belki de ağırlaştırmış olmakla birlikte onları yoktan var etmemiştir. Peygamberin cemaati 9. yüzyıldan itibaren kaderine egemen olmaktan uzaklaşmıştır. Yöneticilerinin neredeyse tümü yabancıydı. 200 yıllık Frank işgali sırasında resmi geçit yapan bu çok sayıda kişiden hangileri Arap'tı? Vaka Nüvisler, kadılar, birkaç yerel küçük emir, İbn Ammar, İbn Münkit ve iktidarsız halifeler. Fakat gerçek iktidar sahipleri, hatta Franklere karşı mücadelenin başlıca kahramanlarından Zengi, Nureddin, Kuduz, Baybars, Kalavun Türktü, El Efdal Ermeniydi, Şirkuh, Selahaddin, El Adil, El Kamil Kürttü. Bu devlet adamlarının çoğu kültürel ve duygusal olarak elbette Araplaşmıştı. Ama 1134'te Sultan Mesut'un halife El Mustarşit ile çevirmen aracılığıyla tartıştığını gördüğümüzü unutmayalım. Çünkü Selçuklu Sultanı Bağdat'ın kabilesi tarafından alınmasından 80 yıl sonra bile hala tek bir kelime bile Arapça bilmiyordu. Bundan da vahimi Arap veya Akdeniz uygarlıklarıyla hiçbir bağı olmayan çok miktarda bozkır savaşçısı yönetici kasta katılmak üzere düzenli olarak geliyordu. Egemen olunan, ezilen, hakarete uğrayan, kendi topraklarında yabancı olan Araplar 7. yüzyılda başlayan kültürel serpilmelerini sürdüremiyorlardı. Franklerin geldiği sıralarda geçmiş kazanımların üzerinde yaşamakla yetinerek çoktan ayak sürmeye başlamışlardı. Ve bu yeni istilacılara nazaran birçok alanda hala açıkça ilerlediyseler de gerilemeleri çoktan başlamıştı. Arapların ikinci sakatlığının birincisiyle bağlantısı vardır. Bu da onların kurum oluşturma konusundaki yetersizliklerine ilişkindir. Frankler daha doğuya geldikleri anda gerçek devletler kurmayı başarmışlardır. Kudüs'te taht genelde sürtüşme olmaksızın intikal etmekteydi. Bir krallık meclisi kralın siyaseti üzerinde etkin bir denetim uyguluyordu ve ruhbanın iktidar oyunundaki rolü kabul edilmiş durumdaydı. Müslüman devletlerde ise buna benzer hiçbir şey yoktu. Her monarşi hükümdarın ölümünde tehdit altında kalıyor, her taht intikali bir iç savaşı başlatıyordu. Devletlerin varlığını bile sürekli tehdit eden bu olgunun bütün sorumluluğunu ard arda istilalara mı yüklemek gerekir? İster bizzat Araplar veya Türkler ile Moğollar söz konusu olsun, acaba bu bölgeye egemen olan halkların göçebe kökenlerini mi suçlamak gerekir? Bu son sözün çerçevesi içinde böylesine bir soruya cevap getirmek olanaksızdır. Bu sorunun 20. yüzyıl sorununun Arap dünyasında da biraz farklı terimlerle hala ortada olduğunu belirtmek yeterlidir. Sabit ve kabul edilmiş kurumların yokluğunun özgürlüklere ilişkin sonuçlarının olmaması olanaksızdır. Batılıların cephesinde hükümdarın iktidarı Haçlı seferleri döneminde çiğnenmesi zor ilkeler tarafından kurala bağlanmıştır. Usama Kudüs krallığına yaptığı bir ziyarette şövalyeler bir karar aldıklarında bunun kral tarafından değiştirilemeyeceğini ve iptal edilemeyeceğini fark etmiştir. İbn Cübeyr'in doğu yolculuğunun son günlerindeki şu tanıklığı daha da anlamlıdır. Tibnin'den veya Toron, Sur yakınlarında ayrılırken toprakları etkin bir şekilde işlenen kesintisiz bir çiftlik ve köy dizisinin içinden geçtik. Bunların halkı Müslümandır ama Franklerle iyi geçiniyorlar. Tanrı bizi günahtan korusun. Evleri kendilerine ait ve bütün malları onlara bırakılmış. Suriye'de Frankler tarafından denetlenen bütün bölgeler bu aynı rejime tabidir. Toprak, malikaneleri, köyler ve çiftlikler Müslümanlara bırakılmıştır. Öte yandan bu insanların çoğunun kalbi, kendi durumlarını Müslüman topraklarında yaşayan kardeşlerininkiyle karşılaştırdıklarında kuşkuyla dolmaktadır. Nitekim Müslüman topraklarındakiler dindaşlarının adaletsizliğinden acı çekerken Frankler hakkaniyetle davranmaktadırlar. İbn Cübeyr kaygılanmakta haklıdır. Çünkü bugünkü Güney Lübnan yollarında sonuçları ağır olan bir gerçek keşfetmiştir. Franklerdeki adalet kavrayışı Usama'nın vurguladığı üzere bazı yanları itibariyle barbar olarak nitelendirilebilirse de toplumlarının hak dağıtıcısı olma üstünlüğü vardır. Vatandaş kavramı elbette henüz yoktur ama feodal beyler, şövalyeler, ruhban, üniversite burjuvalar ve hatta kafir köylülerin hepsinin iyice belirlenmiş hakları vardır. Arap doğuda mahkeme usulü daha akılcıdır. Buna karşılık hükümdarın keyfi iktidarının hiçbir sınırı yoktur. Tüccar kentlerin gelişimiyle fikirlerin evrimi bu yüzden sadece gecikmektedir. Hatta İbn Cübeyr'in tepkisi daha dikkatli bir incelemeyi hak etmektedir. Mel'un düşmanın niteliklerini kabul etme dürüstlüğünü gösteriyorsa da daha sonra Franklerin hakkaniyet ve iyi yönetimlerinin Müslümanlar için ölümcül bir tehlike oluşturduğunu düşünerek beddua ve lanetler yağdırmaktadır. Nitekim Müslümanların refahı Frank topraklarında bularak dindaşlarına ve dinlerine sırt çevirmeleri tehlikesi yok mudur? Seyyahın tutumu anlaşılır olmakla birlikte kardeşlerinin içine düştükleri bir hastalığın teşhisine yardımcı olmaktadır. Araplar bütün Haçlı seferleri boyunca batıdan gelen yeni fikirlere açılmayı reddetmişlerdir ve uğradıkları saldırının en felaketli etkisi muhtemelen budur. İstilacı açısından fethedilen halkın dilini öğrenmek bir becerikliliktir. Yenikler için ise Fatih'in dilini öğrenmek bir uzlaşma, hatta bir ihanettir. Böylece çok sayıda Frank Arapça öğrenirken ülke halkı birkaç Hristiyanın dışında Batılıların dili karşısında kayıtsız kalmıştır. Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Çünkü Frankler Suriye'de, İspanya'da olduğu kadar Sicilya'da da bütün alanlarda Arap okulundan geçmişlerdir. Ve buralarda öğrendikleri daha sonraki gelişmeleri için mutlaka gerekliydi. Eski Yunan uygarlığının mirası Batı Avrupa'ya ancak çevirmen ve şerh edici Araplar aracılığıyla aktarılabilirdi. Frankler tıp, astronomi, kimya, coğrafya, matematik, mimari alanlarındaki bilgilerini Arapça kitaplardan edinmişler, bu kitapları özümlemişler, taklit etmişler, sonra aşmışlardır. Ne kadar da çok kelime buna hala tanıklık etmektedir. Zenit, semt yol, nadir, nadir semtin tersi, azimut, es semt yol, algebre, el cebir, zorlama, cebir, algoritme, el havarizminin özel adının latinceleşmiş biçimi, Araplardan alınan ondalık sayı sistemi veya daha da basit olarak şifre, şifr, boşluk, sıfır, Fransızca'da sayı, şifre anlamlarını almıştır. Avrupalılar endüstri alanında Araplardan kağıt imalatı, deri işleme, dokumacılık, alkol ve şeker damıtılması, bu son iki kelime de Arapçadan alınmıştır, yöntemlerini alıp sonra geliştirmişlerdir. Avrupa tarımının doğuyla temas sonucunda ne kadar zenginleştiği de unutulamaz. Kayısı, patlıcan, yabani sarımsak, portakal, karpuz. Arapça kelimelerin listesi uzayıp gitmektedir. Haçlı seferleri Batı Avrupa için aynı anda hem ekonomik hem de kültürel gerçek bir devrimin başlatıcısı olmuştur. Bu kutsal savaşlar doğuda uzun bir gerileme ve karanlık dönemine doğru açılmışlardır. Her bir yandan saldırıya uğrayan Müslüman dünyası kendi üzerine kapanmıştır. Dayanıksız hale gelmiş, savunmaya çekilmiş, hoşgörüsüz, kısır olmuştur. Bunların hepsi kendini ona nazaran marjinalleşmiş olarak hissettiği dünya evriminin sürmesi ölçüsünde ağırlaşmaktadırlar. Gelişme artık ötekidir, modernizm ötekidir. Acaba bu modernizmi reddederek dinsel ve kültürel kimliğini olumlaması mı gerekirdi? Yoksa bunun tersine kimliğini kaybetme tehlikesini göze alarak modernizm yoluna kararlı bir şekilde girmesi mi gerekirdi? Ne İran, ne Türkiye, ne de Arap alemi bu ikilemi çözmeyi başarabilmiştir. Ve bugün işte bu nedenden ötürü hala zorunlu batılılaşma ile fazlasıyla yabancı düşmanı aşırı fundamentalizm safhaları arasında çoğu zaman ani olan geçişlere tanık olmaya devam edilmektedir. Barbar olarak tanıdığı, yerdiği ama o zamandan bu yana dünyaya egemen olmayı başaran bu Franklerden hem büyülenen hem de korkan Arap dünyası, Haçlı seferlerini gerilerde kalmış bir geçmişin basit bir dönemi olarak kabul etmeyi başaramamaktadır. Araplar ve genelde Müslümanlar Batı karşısında bugün bile hala 700 yıl önce bitmiş olması gereken olaylardan etkilenmeye devam etmektedir. Oysa 3. bin yılının arifesinde Arap dünyasının siyasal ve dinsel sorunları hala Selahaddin'e, Kudüs'ün düşmesine ve geri alınmasına atıfta bulunmaktadırlar. Halk tıpkı bazı resmi söylemlerde olduğu gibi İsmail'i yeni bir Haçlı devleti saymaktadır. Filistin Kurtuluş Ordusu'nun üç tümeninden biri hala Hattin, diğeri de Ayn Çalut adını taşımaktadır. Başkan Nasır Şanı'nın zirvesinde olduğu günlerde hep onun gibi Suriye ve Mısır'ı ve hatta Yemen'i birleştirmeyi başarmış olan Selahaddin'le karşılaştırılmıştır. 1956'daki Süveyş Harekatı tıpkı 1191'deki gibi Fransızlar ve İngilizler tarafından girişilen bir Haçlı Seferi sayılmıştır. Benzerliklerin şaşırtıcı oldukları doğrudur. Sibt el-Cevzi'nin Şam halkının önünde kutsal kentte düşmanın egemenliğini kabul etmeyi cüret eden El-Kamil'in ihanetini ifşa ettiği duyulduğunda Başkan Sedat'ı düşünmemek mümkün müdür? Golan veya Beka'nın denetimi için Şam ile Kudüs arasındaki kavga söz konusu olduğunda geçmişi şimdiden ayırmak nasıl mümkün olacaktır? Usama'nın istilacıların askeri üstünlüğüne ilişkin fikirleri okunurken düşünceye dalmamak nasıl mümkün olacaktır? Devamlı saldırıya uğrayan bir Müslüman dünyasında zulme uğrama duygusunun ortaya çıkması önlenemez. Bu duygu bazı fanatik kişilerde tehlikeli bir saplantı haline gelmektedir. 13 Mayıs 1981'de Mehmet Ali Ağaca'nın papaya ateş ettiği ve bunu daha önce yazdığı bir mektupta şöyle açıkladığı görülmemiş midir? Haçlıların başkomutanı Papa 2. Yohannes Paulus'u öldürmeye karar verdim. Bu bireysel eylemin ötesinde Arap doğunun batıyı her zaman doğal düşman olarak gördüğü açıktır. Ona karşı girişilecek bütün hasmane hareketler, ister siyasal, ister askeri veya isterse petrol alanında olsunlar, meşru bir intikamdan başka bir şey değillerdir. Ve bu iki dünya arasındaki kırılmanın bugün Araplar tarafından hala bir tecavüz olarak hissedilmeye devam eden Haçlı seferleri sırasında meydana geldiğinden kuşku duymak mümkün değildir. Notlar ve Kaynaklar, sayfa 343. Haçlı seferleri konusunda 2 yıl boyunca araştırma yapan kimse, ister kısa bir karşılaşma, isterse inatçı bir beraberlik olsun, her biri yapılan çalışma üzerinde etkili olan çok sayıda eser ve yazarla bir arada bulunuyor. Bunların hepsi zikredilmeyi hak ediyorsa da bu kitabın bakış açısı bir seçim gerektiriyor. Nitekim okurum burada Haçlı seferleri üzerine eksiksiz bir kaynakça değil de bir başka bakış için gerekli olan bilgi alanında daha uzağa gitmeye olanak verecek kaynakça aradığını düşünüyoruz. Bu notlarda 3 tür eser yer alacaktır. Önce tabii ki Frank istilası konusunda bize tanıklıklar bırakmış olan Arap tarihçi ve vaka nüvislerininkiler. Bunlardan adlarının anlatımızda yer alışlarına göre bölüm bölüm söz edeceğiz. Genelde asıl dayanağımızı oluşturan özgün eser ile ulaşılabilir durumda olan Fransız çevirileri de belirteceğiz. Ancak daha da giriş bölümünde İtalyan şarkiyatçısı Francesco Gabrielli tarafından oluşturulan mükemmel metin derlemesini analım. Bu derleme Fransızca'da Chronique Arabe de Croussat, Sindbad Paris 1977 adıyla yayımlanmıştır. İkinci türden eserler ortaçağ Arap ve Müslüman tarihini Batı ile ilişkisi içinde ele almaktadır. Başlıcalarını analım. E. Asher, A Social and Economic History of the Near East in the Middle Ages, Collins, London, 1976. C. Cahen, Le Peuple Musulman dans l'Histoire Médiévale, Institut Français de Dama, 1977. M. Hodgson, The Venture of Islam, University of Chicago, 1974. R. Palm, Le Étendard du Prophète, J.C. Latte, Paris, 1981. J.J. Saunders, A History of Medieval Islam, RKP, London, 1965. J. Sauvage, Introduction à la Histoire de l'Orient Musulman, Adrien Moissonneuve, Paris, 1960. J. Schacht, The Legacy of Islam, Oxford University, 1974. E. Sivan, L'Islam et la Croissant, Adrien Moissonneuve, Paris, 1968. H. Montgomery, What? L'influence de l'Islam sur l'Europe Medieval, Goethner, Paris, 1974. Üçüncü türden eserler Haçlı seferlerinin bütünsel veya kısmi tarihsel anlatılarına ilişkindirler. Zorunlu olarak parçalı olan Arap tanıklıklarını 200 yıllık Frank istilası döneminin kesintisiz bir anlatısı halinde bir araya getirmek için bunlara başvurmanın bizim için zorunlu olduğu kendiliğinden anlaşılır niteliktedir. Bu notlarda onları birçok defalar anacağız. Daha şimdiden 2 klasik eseri analım. René Grusse, Histoire de la Croisade et de Rion Franc de la Jérusalem. 3 cilt, Paris Plon, 1934-1936. Stefan Runciman, A History of the Crusades. 3 cilt, Cambridge University, 1951-1954. Giriş. Arap tarihçiler aktardığımız söylevin el-Harabi'ye ait olduğu konusunda fikir birliği içinde değillerdir. Şamlı Vakanüvi Sibt İbn el-Cevzi'ye göre, bakınız bölüm 12, bu sözleri kadı söylemiştir. Tarihçi İbn el-Esir, bakınız bölüm 2, bu sözlerin şair el-Abi Verdi'ye ait olduğunu ve herhalde el-Havari'nin yakınmalarından esinlendiğini söylemektedir. Ancak işin aslına ilişkin olarak hiçbir kuşku yoktur. Bu sözler kadının yönetimindeki temsilciler kurulunu sarayda halifeye aktarmak istediklerine denk düşmektedirler. Müslüman İspanya'sındaki Valencia'dan yola çıkan İbn Cübeyr 1144-1217 doğudaki yolculuğunu 1182-1185 arasında yapmıştır. Gözlemlerini Fransızcası bulunan bir kitapta Goitner Paris 1953-1956 sergilemiştir. Özgün metin Arapça olarak yeniden basılmıştır. Sader Beyrut 1980. Şam'da doğan ve ölen İbn el-Kalanisi 1073-1160 kentinde yüksek yönetim görevlerinde bulunmuştur. Zeyl Tarih Dimaşk, Şam tarihine ek adında bir vekainame yazmıştır. Bunun özgün metni bir tek 1908 tarihli bir yayında bulunmaktadır. Özgün eserden kısımlar içeren Dama de 1075 a 1154 adlı Fransızca bir metin 1952'de Şam Fransız Enstitüsü ve Paris'teki Adrien Maisonneuve yayın evi tarafından yayımlanmıştır. 1. Bölüm. İbn el-Kalanisi'den yapılan alıntıdaki bu yıl Hicri 490 yılıdır. O dönemin bütün Arap tarihçi ve vakanüvisleri yaklaşık olarak aynı yazım yöntemini uygulamaktadırlar. Her yılın olaylarını çoğu zaman düzensiz bir şekilde saymakta, sonra ertesi yıla geçmektedirler. Rum terimi, tekili Rumi, dipnot, mağluf yanılıyor. Rum at hali, Rumi sıfat hali olup, Romalı Arap dünyasının dışından ve bazen de batılı anlamına gelir. Örneğin Rumi Türkler gibi, çevirinin notu. Rum terimi 20. yüzyılda Arap dünyasının bazı bölgelerinde Yunanlıları değil de genel olarak batılıları belirtmek için kullanılmaktadır. Emir el-Amir başlangıçta bir komuta yetkisi üstlenen anlamındadır. Emir el-Müminin inananların hükümdarıdır. Ordudaki emirler bir bakıma üst rütbeli subaylardır. Emir el-Cüyuş ordunun başkomutanıdır ve Emir el-Bahır donanma komutanıdır. Bu kelime batı dillerine amiral biçiminde geçmiştir. Mikail ve İsrail olan iki oğlu vardı. Bu da İslam doğuyu birleştiren hanedanın Hristiyan veya Musevi kökenli olduğunu düşündürtmektedir. Selçuklular Müslüman olduktan sonra bazı adlarını değiştirmişlerdir. Özellikle İsrail arslan halinde Türkleştirilmiştir. Danişmendname 1960'ta özgün ve çeviri metin olarak İstanbul Fransız Arkeoloji Enstitüsü tarafından yayımlanmıştır. 2. Bölüm. İbn el-Esir'in 1160-1233 başlıca eseri El-Kamil Fi el-Tarih esas olarak Resoyul de Histoire de Croisade Paris Akademi des Inscriptions et Belles Lettres 1841-1906'da olmak üzere Fransızca'da ancak kısmi çevirileri bulunmaktadır. Dipnot, tarihte mükemmellik, maluf, kitabın özgün adını El-Kamil Fi tarih olarak çevirisini de mükemmel tarih olarak yanlış veriyor. Çevirinin notu. El-Kamil Fi el-Tarih'in 13 cilt olan özgün Arapça metni 1979'da Sader Beyrut tarafından yeniden basılmıştır. Diğer birçok şey arasında Frank istilaları 10. 11. ve 12. ciltlerde anlatılmaktadır. Haşhaşyun tarikatı için bakınız 5. bölüm. İbn Cübeyr'in petrolü zikretmesinin kaynağı Voyage, Fransızca yayın, sayfa 268, Arapça yayın sayfa 209. Antakya ve bölgesi hakkında daha fazla bilgi için bakınız C. Cahen, La Syrie du Nord, l'époque des croisades et la principale franque de Antioch. Goitner, Paris 1940. 3. Bölüm. Frank ordularının 1098'de mağarada giriştikleri yamyamlık hareketine ilişkin anlatılar, o döneme ait Frank kroniklerinde çok sayıda ve birbirleriyle uyumlu bir şekilde yer almaktadırlar. Bu olay Avrupalı tarihçilerin eserlerinde 19. yüzyıla kadar ayrıntılı bir şekilde rastlanmaktadır. Örneğin Mikot, Le Histoire de Croisade 1817-1822 cilt 1 sayfa 357 ve 577 ile Bibliographie de Croisade sayfa 48-76-183-248 buna örnektirler. Buna karşılık bu anlatılar 20. yüzyılda uygarlaştırma görevi yüzünden genelde es geçilmektedir. Grusse, Histoire'ın 3. cildinde bundan söz etmemekte, Runciman ima etmekle yetinmektedir. Açlık kol geziyordu, yamyamlık tek çözüme benziyordu. Op, cilt 1, sayfa 261.